Ayrım 20.
Bir Çin Masalı. Uzak Doğum. Sayfa 209. Dün gece rüyamda Çin'deydim. Dev bir ejderhanın sırtına binmiş, Sarı Nehri aşmaktaydım. Sağ yanımda Konfüçyüs, akıl var, mantık var. Şu üzerine bindiğin ejderha tam 5000 yıl önce çizildi. Seni çok uzaklara taşıyamaz demekteydi. Sol yanımda Bertolucci, kimse sana yasak kenti benim gibi gösteremez diye dil döküp beni baştan çıkarmaya çalışmaktaydı. Ne sağa baktım ne sola, daha sıkı sarıldım ejderhama. Dün gece rüyamda Çin'deydim ve de üstelik Çinliydim. Karşıma baktım, önümde anneannemi gördüm. Anneannem öfkeli mi öfkeli? Anneanne ne oldu sana? Bu ne öfke, bu ne celal? Anneannemin çekik gözlerinde şimşekler çaktı. Siz feministler bugüne dek nerelerdeydiniz? Bak ayaklarım mahvoldu dedi. Ayaklarına baktım. Anneannemin ayakları mercimek boyunda. Yok güzellikmiş, yok asaletmiş diye bizi kandırdılar. Ayaklarımızı zincire vurdular. Bebeklikten beri daptar demir kalıplarda kemiklerim eğrildi. Parmaklarım büzüştü, atamadığım adımlarla bir arpa boyu ilerleyemedim. Şimdiden sonra ayaklarım özgürlüğü ne yapsın? Alın özgürlüğünüz sizin olsun dedi. Aldım anneannemi kucağıma, aldım mercimek ayakları avucuma, okşadım, okşadım, okşadım. Anneannemin çekik gözlerindeki öfke gözyaşına, gözyaşları inci tanelerine dönüştü. İncileri görünce bir sevindi, bir sevindi. Onu tam yatıştırdım ki arkamda bir kahkaha. Arkama baktım, karşımda Çinli torunum. Çekmiş altına minileri, gözüne de sürmeleri, kirpikler birer yelpaze, dudaklar vişnenin alası. Sanki moda dergisinden fırlamış, bir havalar, bir havalar. Bu ne havalar? Hani senin çocuğun doğurma sıran gelmişti diyecek oldum. Açtı, ağzını yumdu, gözünü bir çırpıda anlatıverdi. Bana bak babaanne, galiba nerede ve hangi zamanda yaşadığımızı yine unutuverdin. Bu yeni nesilde terbiye kalmamış, üstelik ukalalıkta üstlerine yok. Unuttuklarını hatırlatavereyim. Nüfusumuz 1 milyar 250 milyon. Her dakika 40, her gün 58 bin, her yıl yaklaşık 20 milyon bebek nüfusu ekleniyor. Dünya nüfusunun %22'sini barındırıyoruz. Buna karşılık ekilebilir topraklarımız dünyadakinin yalnızca %7'si. Üstelik her yıl 300 bin hektar toprak kaybımız var. İnsan başına düşen su kaynakları dünya ortalamasının 1/4 kadar. Kırsal alanlarda 50 milyon insan içme suyundan yoksun. Biliyorsun yönetimimiz, ilk hedefimiz insanlarımızı aç, susuz, çıplak ve barınaksız bırakmamak. İnsanca bir yaşamı sağlamak diyor. Bu durumda ben doğurursam, sen doğurursan, o doğurursa nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Haspamın da bilmediği yok. Tamam tamam, araya bir laf sokmama izin vermiyor ki. Gelelim her aileye bir çocuk politikasına. Harikadır, yerindedir, doğru bir karardır ama bu yıl bizim iş yerine 4 doğum izni verildi. Onları da daha önce sıraya girmiş olanlar kaptı. Onun için bizim doğum bir başka bahara kaldı. El insaf, 40 yılda bir rüyamda Çin'deyim. Çin'de olmakla kalmayıp Çinliyim. Orada da aile sorunlarıyla uğraşacak değilim. Tamam dedim Çinli torunuma, sen bildiğin yolda devam et. Dün gece rüyamda Çin'deydim. Çinli miydim, değil miydim bilmiyorum ama çok çok yaşlıydım. Sırtına bindiğim ejderha kadar yaşlıydım. Düşmemek için ejderhanın boynuna sımsıkı sarılmış uçup giderken, konuşa konuşa o eski güzel günleri yad ediyor, eğleniyor, eğleniyor, eğleniyorduk. Yeryüzünde ilk kağıdı yaptığımız günleri anımsıyor musun? 1. yüzyıldaydı. Avrupalıların bu tekniği öğrenmeleri için aradan 1000 yıl geçmesi gerekti. Evet, anımsıyorum. İlk matbaayı, baskı yöntemlerini keşfedişimizi unutmadın değil mi? 9. yüzyıldaydı. Avrupa'dan 500 yıl önce. Elbet unutmadım. Hem daha öncesini de unutmadım. Milattan önce 14. yüzyılda ipek öğretmeye başladığımızı, yıllar, yüzyıllar, 1000 yıllar boyunca dünyayı ipekle donattığımızı, yeryüzündeki öteki ilklerimizi de unutmadın değil mi? Unutmadım. Barutu, unutmadım. Pusulayı, unutmadım. Pergeli, kibriti, unutmadım, unutmadım. Kilidi, porseleni, unutmadım. Kağıt parayı, unutmadım. Kamıştan ve demirden yeryüzünün ilk asma köprülerini, yandan çarklı tekneleri, yeryüzünün ilk mekanik saatlerini, hastalıklara karşı aşıyı buluşumuzu, unutmadım, unutmadım, unutmadım. Demiri döküp ilk sanat eserlerimizi yarattığımızda milattan önce 4. yüzyıldı. Avrupa'nın bu sanatı keşfetmesi için aradan 18 yüzyıl geçmeliydi, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum ama kes artık habire şu Avrupa ile karşılaştırmayı. Ne yapalım, adamlar bir sürü şeyde gecikmiş. Ama unutma, kapitalizmi de onlar daha önce keşfetti. Sosyalist Çin Halk Cumhuriyeti'ne özgü de olsa liberal ve kapitalist yöntemlere geçmek için 1979'u beklemediler. Bu sözlerime ejderha sinirlenmiş gibi oldu ve bu hiç işime gelmedi. Kızıp şöyle bir silkelense, sırtından tepe taklak yuvarlanmam, düşüp rüyadan uyanmam işten bile değil. Hemen lafı çevirdim. Çayı düşün, çayı. Çayı ilk biz yetiştirdik. Çay içme zevkini, çay içme alışkanlığını da yeryüzüne armağan ettiğimizi unutmadın değil mi? Dünyada bu keyfi yaşayanlar ilk biz olduk, anımsıyorsun değil mi? Elbet anımsıyorum diye homurdandı ejderha ve yolumuza devam ettik. Dün gece rüyamda Çin'deydim. Ejderhamın sırtında uçuyor, uçuyordum. Kulağıma Nazım Hikmet fısıldıyordu. Yarısı buradaysa kalbinin, yarısı Çin'dedir, doktor. Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir. Nazım, tut elimden, seni kalbimin öteki yarısına kavuşturayım diye sesleniyorum. Sesleniyorum, sesleniyorum ama Nazım duymuyor. İşte kalbim kırmızı bir elma diyecekken, elimden düşüyor elma, paramparça oluyor ve yayılıyor Çin'in her bir köşesine. Çaresiz parçaları toplamak üzere yollara düşüyorum. Az gidiyorum, uz gidiyorum, dere tepe düz gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim ve bir adaya geldim. Geldiğim adada sağa baktım, sola baktım, önüme arkama baktım, yere göğe baktım. Bu ne biçim Çin? Ne Çin'e ne de maçine hiç benzemiyor diye haykırdım. Meğer burası Hong Kong'muş. Yani biraz Büyük Britanya İmparatorluğu'nun, biraz da Büyük Çin Krallığı'nın sömürgesi. Rüyanın başında İngiliz yönetimi vardı, rüyanın sonunda Çin yönetimi. İkisi arasında değişen bir şey olmadı. Alt alta, üst üste, yan yana gökdelenler, yanıp sönen ışıklar, neonlar, neonlar, neonlar, şemsiyeler, yelpazeler, fenerler, süsler, püsler, kırmızı, sarı, yeşil, yine kırmızı, yine sarı, mavi, mor, turuncu, eflatun, yine kırmızı, yine sarı, çarşılar, pazarlar, dükkanlar, süpermarketler, şirketler, anonimler, limitetler, bankalar, reklamlar. Haydi koşun gece pazarına, halk pazarına, bit pazarına. Tüketin, tüketin, tüketin. Uçağa binip gökdelenlerin arasına. yan yana doldurulmuş denize inin. Trene binin, metroya binin, teleferiye binin, nehrin altındaki tüp geçitten geçin. Bir anakaradan adaya bakın, bir de adadan anakaraya. Bul karayı, al parayı. Atlayın bir sampana, çevredeki adalara gidin. Regent Dağı içki, Peninsula'da çay için. Hele bu sonuncusunu yapmazsanız batılı aristokrat olamazsınız. Bir de sinemalar, sinemalar, sinemalar. Yaşasın Kung Fu'yu icat eden Hong Kong. Bruce Lee, biz seni seviyoruz. Gökdelenlerde yaşasak, suda yüzen ya da bataklığa saplanmış teknelerde de, yoksul da olsak, zengin de, seni seviyoruz Bruce Lee. Oyo, rüyadayız dedikse bu kadarına da dayanamam. Atladım bir trene, bir arpa boyu yol gittim ya da gitmedim, vardım Shenzhen'e. Hong Kong sermayesiyle kurulmuş Çin'in ilk özel ekonomik bölgesine. Gördüm yine gökdelenler, gökdelenler, gökdelenler, fabrikalar, fabrikalar, fabrikalar, bir de mezarlıklar, mezarlıklar, mezarlıklar. Bunca varlıkta yokluğun işi ne? Yolda terk ettiğim ejderha tren penceresinden içeri başını uzatıp açıkladı. Hong Kong'da toprak az, nüfus yoğun mu yoğun? Hong Kong'da toprak pahalı mı pahalı? Ölüleri gömmeye bir karış toprak yok. Dünyanın parasına yer bulup ölünüzü gömseniz bile, 5 yıl sonra başka bir ölüye yer açmak için kemikleri topraktan çıkarıp almak zorundasınız. Ondan Hong Konglular ölülerini Shenzhen'e ya da Guangzhou'ya gömüyorlar. Kara tren giderken, mezarlar geride kalırken bir de baktım karşıma çıkmış Guangzhou. Guangzhou, yani bilinen adıyla Canton. Bir zamanların önde gelen limanı, Afyon Savaşları'nın baş kahramanı. Dur dedim trene, attım kendimi aşağıya. Atmamla birlikte sağımdan, solumdan, önümden, arkamdan geçti bisiklet orduları, motosiklet orduları. Onlar fır dönerken çevremde imdat demeye fırsat bulamadan çarpıldım otobüs ve kamyon trafiğine. Trafik keşmekeşinden kurtulayım derken düştüm başka bir keşmekin, mimari keşmekeşin içine. Kara duman püskürten, fabrika bacalarından kaçmaya çalışırken tutuldum gökdelenler ağına. Gökdelenlerden uzaklaşayım derken tosladım tek katlı, kenarları kıvrık damlı, sazlı, avlulu evlere. Evler, fabrikalar, gökdelenler insan dolu. İnsanlar umut dolu. Ortalık telaş dolu. Kim demiş kent nüfusu 6 milyon diye? Bana sorsanız sanki 606 milyon. Etti mi bir keşmekeş daha? Bu 3 keşmekeş bana çok gelir dedim. Bari varayım uysal dereye. Kenti orta yerinden hafif bir kıvrımla ikiye bölen ve Güney Çin denizine bağlayan, adına İnci Nehir denilen bir nehre vardım. Vardım ki ne göreyim, uysallık nerede, nehir fokur fokur kaynıyor. Büyük küçük gemilerle kaynıyor, sampanlarla kaynıyor. Geleneksel kırmızı yelkenliler, beyaz yelkenlilerle kaynıyor. Kıçtan motor, dev mavnalar ve her tür tekne ve takayla kaynıyor. Ama en çok ortalık balık kaynıyor. Her tür tekneden farklı bir ses, farklı bir gürültü çıkıyor. Bari kulaklarımı tıkayayım dedim ama baktım kulaklarımı almış başını gidiyor. İnci Nehri'nin akıntısına kapılmış gidiyor. Hayda kulaklarımın peşinden, gözlerim, burnum, ağzımda, başka çare yok. Ben de takıldım kulaklarımın peşine. Denizi çorba, tekneyi kepçe ettim. Yakaladığım tüm balıkları yedim. Dere gibi çorbalar, tepe gibi pilavlar, onları da yedim. Kolum gibi istakozlar, ellerim gibi ahtapotlar, onları da yedim. Tebekkeli Kanto mutfağı dillerden düşmez olmuş. Yedim, ha babam yedim. Bunca yemeğe uyku mu kalır? Elbet uyandım. Hong Kong ile Canton arasında yol boyu doğa değişmedi. Uçsuz bucaksız çay tarlaları, zeytin ağaçları değişmedi. Yapı tarzı değişmedi, insanlar değişmedi. Değişen yalnızca yazılardı. Artık bundan böyle İngilizceye ya da Latin harflerine hiç ama hiç rastlanmıyordu. Bildik göstergeler yok olmuştu. Rüya ya da gerçekte artık resim gibi Çin yazısıyla baş başaydım. Bir anda okuması yazması olmayan bir insana dönmüştüm. Okuması olmamak önceleri tedirgin ediyor insanı ama sonra bir müze, bir tapınak, bir dağ, bir tepe, bir ırmak, bir dere, bir mimari şaheser, bir tapınak daha, bir şarkı, bir müzik, bir şiir derken bir de bakıyorsunuz bunların tümü bir yaşama sanatına, bir bütünlüğe yönelmiş. Bu bütünlüğün anahtar sözcüğü uyum. Bu bütünlüğün üç sacağı ayağı ise insan, doğa ve sanat. Uyum, Konfüçyüslük, Taocılık ve Budizmi Çinlilerin kendilerine özgü yorumlayışındaydı. Konfüçyüslük insanın toplum içindeki yerini belirliyordu. Taoculuk insanın yin ve yang dengesi aracılığıyla doğa ve evren içindeki uyumunu sağlıyordu. Budizm bunları sonsuzluğa katıyordu. Uyum insanın içindeki, doğanın içindeki ve her şeyin ama her şeyin içindeki zıt enerji akımlarının, yani yin ve yangın dengesindeydi. Eksinin içindeki artı enerji ile artının içindeki eksi enerjinin dengesinde. Uyum doğa ile insan ilişkilerinde, insanın doğayı seyredişinde, çiçeği, ağacı, dalı düşünüşünde, balık avlayışında, bambu sallarla ya da dev mamnalarla nehirleri geçişindeydi. Uyum hangi kente, kasabaya, köye gidersem gideyim, her sabah güneş doğmadan önce tanıklık ettiğim beden ve ruh sağlığı hareketlerindeydi. Genç, yaşlı herkesin sokaklarda, alanlarda, parklarda taji yani gölge boksu, jigong yani içe dönük nefes denetimi ya da wushu savunma için dövüşme sanatı egzersizleri yapmaları, müzik eşliğinde kadın kadına, erkek erkeğe ya da erkek kadın çiftler olarak dans etmelerindeydi. Uyum, söz ile yazının, yazı ile resmin, resim ile şiirin, şiir ile sözün birbirini tamamlamasındaydı. Bu uyumun peşinde çıktığım yolculukta anlayamadığım ama hayran olduğum Çin yazısına artık bir sanat eserine bakarmış gibi bakmaktan başka yol yoktu. Çin'deki 56 etnik grubun dilleri farklı. Aynı dilin lehçeleri farklı. Bir bölgenin insanı bir başka bölgenin insanını ya çok zor anlıyor ya da hiç anlamıyor. Ama lehçeler farklı bile olsa yazıları ortak. Çünkü bu yazı harflerden değil, piktogramlardan, göstergelerden oluşuyor. Uçan kuş ya da lotus yaprağının üzerindeki su damlası göstergesine bakan Sichuanlı, Kantonlu ya da Pekinli bu sözleri farklı biçimlerde söylese de bunların yazılışını gördüğünde uçan kuş ya da lotus yaprağının üzerindeki su damlası olduğunu anlıyor. Bu göstergeler birer simge. Göstergeler iletişim için kullanıldığı gibi süs olarak, betimleme olarak ya da yalnızca birer leke olarak kullanılabiliyor. Mühürler bunun en yetkin örneği. Çin şiiriyle iç içe gelişiyor bu hat sanatı. Şairler şiirlerini nasıl yazacaklarını, kağıdın neresine yerleştireceklerini bir ressam titizliğiyle ölçüp biçiyor. Seçimini yaparken mükemmeli yani uyumu kovalıyor. Zaten Çin'de mükemmellik demek, uyum demek. Artık yeniden rüyalarıma dönebilirim. Uyumak için koyunları sayacağıma, Yin ve Yang'ları sayıyorum. Bedenimin sağ tarafı Yin, sol tarafı Yang olduğuna göre Yin'leri sağ gözüme, Yang'ları sol gözüme yerleştiriyorum. Yani şöyle. Yang erkek, Yin dişi. Yang güneş, ay diş, ay Yin. Yang ateş, su Yin. Aydınlık Yang, karanlık Yin. Dolu Yang, boş Yin. Değişim Yang, süreklilik Yin. Bilinç Yang, bilinçaltı Yin. Analitik Yang, içgüdüsel Yin. Cennet Yang, dünya Yin. İlkbahar yaz Yang, sonbahar kış Yin. Sevap Yang, günah Yin. Düşünce Yang, duygu Yin. Zenginlik Yang, yoksulluk Yin. Düzen Yang, karmaşa Yin. Yüzeysellik Yang, derinlik Yin. Acı Yang, tatlı Yin. Enerji Yang, madde Yin. Yükselen Yang, alçalan Yin. Neşe Yang, üzüntü Yin. Kırmızı, turuncu, sarı Yang. Mavi, yeşil, mor Yin. Hayvanlar, tahıllar Yang. Meyveler, sebzeler Yin. Analitik Yang, içgüdüsel Yin. Dışa dönük Yang, içe dönük Yin. Liste daha kilometrelerce uzayabilir ama gözlerim kapanıyor.